Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Dönüşler, Erhan Bener, Ümit Yayıncılık. Birinci baskı Kasım 1997, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Ocak 2007. Okuyan Uğur Erdem. Ustamız Erhan Bener'den ilginç bir roman daha. Dönüşler, fantastik öğelerle öyküye gizem katan, felsefi tartışmalarla iç içe geçmiş sürükleyici bir macera romanı. Dünyanın bütün denizlerini dolaşan emekli çarkçı başının dayısından miras kalan Yeni Foça'daki eve yerleşmesiyle zaman ve yaşam senaryoları üzerine geliştirilen şaşırtıcı bir serüven başlar. 100.000 suratlı billur topun peşinde olan yalnızca çarkçı başı değildir. Dönüşler bir tür bilim kurgu romanı olarak da nitelendirilebilir. Kahramanlarının biri dışında hiçbirinin adı olmamasına karşın kurguda kargaşaya yer vermeyen Erhan Bener, ustalığını bir kez daha kanıtlamıştır. Dönüşler aynı zamanda yerleşik ahlak değerlerini, cinselliği sorgulayan bir roman. Dönüşler aynı zamanda bir yalnızlık romanı. Dönüşler aynı zamanda coşkulu bir sevda romanı. Dönüşler, beğeniyle okunacak bir Erhan Bener romanı. Dönüşler üzerine. Erhan Bener dönüşlerde bize fantastik öğelere geniş yer veren alışılmadık tarzda bir roman sunuyor. Aslında yazar daha önceki yapıtlarında da, özellikle de Gece Gelen Ölüm adlı kitabındaki öykülerinde fantastik öğelere yer vermişti. Ancak bu kez fantastik öğelere öyküye bir gizem katan süslemeler olmanın çok ötesinde kurgunun iskeletini oluşturacak derecede ağırlıklı olarak yer verilmiş. Aslında 100.000 suratlı billur topuyla, Nemrut felsefe taşıyla, romanın çarkçı başı kahramanının arkeolog dayısının evrenin oluşumu, zaman ve yinelenen yaşam senaryoları üzerine geliştirdiği ilginç felsefi teorileriyle dönüşler, bir tür bilim kurgu romanı olarak bile nitelendirilebilir. Derin psikolojik çözümlemeleriyle tanıdığımız yazar, bu kez bizi insan davranışlarındaki iradi boyutun sınırları üzerine düşünmeye davet ediyor. Milyonlarca yıl öncesine uzanan koşullanmış, adeta programlanmış davranışlarını, kendi dışında belirlenmiş koşullar ve kalıplar karşısındaki manevra alanının sınırlarını, kuşaktan kuşağa yinelenen ve benzeşen yaşam senaryolarının varlığını sorguluyor. Son zamanlarda yaşamın hep geri dönüşlerin ortasında bir yerde asılı kaldığını düşünüyorum ve bu düşünce tabii ölüm düşüncesini, gereksiz ölüm korkusunu ise gülünç kılıyor. Çünkü bir büyük mekanizmanın küçücük dişlisi durumundaki insanın, evrenin oluştuğu an kotarılmış bulunan yaşam senaryosunda bir tek repliği bile değiştirme yetisi olmadan sürdüre geldiği oyunun nasıl sona ereceği hiç de önemli değil. Milyarlarca yıldan beri canlı cansız bütün varlıklar hep aynı rolü üstleniyor ve kuşaktan kuşağa daha iyisini becerme olanağı bulamadan, kimi gülünç ezber yanlışlıkları bir yana bırakılırsa, aynı senaryonun aynı trajikomik sahnelerini yineleyip duruyorlar. Bugün Afrika'da, Somali ya da Zaire'de, Güneydoğu Anadolu'da, dün Filistin'de, önceki gün Nazi Almanya'sında, daha önceki gün Balkanlar'da, daha önceki gün Hindistan'da, yani bilmem kaçıncı kuşak insanlar yeniden açılan bir tiyatro sahnesinde daha perde açılır açılmaz yaşamın baş köşedeki yerini almasıyla birlikte ve o günden bu yana bir önceki kuşağın felaketlerini yaşayıp duruyorlar. Hiç kurtulma şansları olmadan. Çünkü bu bir çeşit yazgıdır. Yaşam bir süreçtir ve galiba bütün ayrıntılarıyla önceden saptanmış dümdüz ve değişmez bir çizgi üzerinde yürür gider. Ve geri dönüşü yoktur, diye yazıyor arkeolog dayı bir mektubunda. Ancak bu yaklaşımın klasik bir kadercilikle ya da dinlerin mutlak tanrısının irade-i külliyesiyle alakası yok. Bu konuda doğrusu biraz değişik bir yaklaşımım var. Doğanın cimriliğinden ya da ekonomik davranma özelliğinden çıkarak bu sonuca varılabileceğini düşünüyorum. Sonsuz çeşitliliği içinde barındıran doğa, bir tek molekülün bile ziyan olmasına izin vermez. Yaşamı oluşturan molekül zincirleri kendi kendilerini yineleyerek çoğalırlar. Bu yineleme sırasında zaman zaman bazı kazalar, yanlışlıklar olabilir. Yeni yaşam biçimleri, yeni canlı türleri böylece ortaya çıkar. Ama bütün bunlar yaşamın iç senaryosunu değiştirmez. Bize değişik görünen, varlığın sonsuz zaman evrimi içinde hesaba bile katılmaya değmeyen ömrümüzün gülünç değişim sekanslarıdır. Öyleyse ortada tek ve değişmez bir senaryonun varlığını düşünmek gerekiyor. Elbette senaristin kim olduğu, kim olabileceği, ayrıca bir de ilk sahneye koyacağı gereksinim duyulup duyulmayacağı konusu var. Tartışmanın en can alıcı ve acıtıcı noktasının bu olduğunu biliyorum. Ne var ki senaryo yazarı değişmez metninde bu sorulara ne yanıt verilebileceğini belirtmemiş. O yüzden değişen oyuncular asla aynı kalmakla birlikte oyunun zamana ve zemine göre az çok değişen konumu içinde kendilerini yeni senaristler olarak ilan eden din adamı ya da filozoflar, belki değişen sahne koyucular en azından insan var olalı beri bunu tartışıp dururlar sonuca varamadan. Çünkü sonuç senaryoda yazılı değildir. Finalsiz bir senaryodur bu. Gel gelelim yukarıdaki satırlardan yola çıkarak Erhan Bener'in okuyucuya bu kez bir roman değil, felsefi bir deneme sunduğu sanılmasın. Çünkü dönüşler, yazarın alıştığımız kurgu ustalığını sergilediği, polisiye öğeleri de yer veren son derece sürükleyici bir öyküdür. Olay kurgusu, romanın kahramanı emekli çarkçıbaşının dayısının ölümüyle kendisine miras bıraktığı Yeni Foça'daki evine yerleşmesiyle başlar. Dayısı ona bıraktığı mektuplarda esrarengiz bir kristal küreden söz eder. Öykü, kahramanın bu 100.000 suratlı billur topun peşine düşmesiyle sürüp gider. Ancak şaşırtıcı özelliklere sahip olan kristal kürenin peşinde olan başkaları da vardır. Büyüleyici bir güzelliğe sahip esrarengiz Mareike ve kızıl saçlı arkadaşı. Dönüşler, felsefi tartışmalarla iç içe geçmiş sürükleyici bir macera romanı olma özelliğinin ötesinde, aynı zamanda bir yalnızlık romanıdır. Dünyanın tüm denizlerini ve limanlarını dolaşan ama gelgeç ilişkilerini her seferinde bırakıp giden denizcinin, işlettiği çadır büfeye gelip gidenlerle oyalanmaya çalışan Lolitavari küçük kızın, tüm ömrünü araştırmalarına ayırıp insanlardan uzaklaşan arkeolog dayının, farklı biçimler alsa da özünde benzeşen yalnızlıklarının romanı. Dönüşler aynı zamanda yerleşik ahlak değerlerini ve cinselliği de sorgulayan, son yıllarda sözü edilir olmaya başlayan çocuk fahişeliğini ve sübyancılığı da çarpıcı bir biçimde işleyen bir romandır. Ege bölgesinin diğer ünlü kıyı kentleri ve tatil beldelerinin yanında adı pek geçmeyen Yeni Foça'yı son yıllarda yazlık mekan olarak seçen yazar, bu ilgisini bir kitapçısı bile olmayan bu kente Yeni Foça romanı hediye ederek sergilemiştir. Dönüşlerin bir başka ilginç özelliği de biri dışında romanın kahramanlarının hiçbirinin adının olmamasıdır. Romanın gizemli ve fantastik havasına katkıda bulunan bu alışılmadık yönteme karşın, kurguda ya da anlaşılırlıkta hiçbir olumsuzluğa ya da kargaşaya yer vermeyen yazar, böylece bir kez daha anlatım ve kurgu ustalığını da kanıtlamıştır. Yiğit Bener. Dönüşler. 1. Gözlerini açtı. Gökyüzü ağarmaya başlamıştı. Küçük dalları balkona kadar uzanan Yasemin'in açık duran pencereden belli belirsiz bir esintiyle içeri sızan ince kokusu, yıllar önce erken uyandığı sabahlarda kamerasında onu binbir renkli gülümseyişiyle karşılayarak mutluluklar dileyen uzak doğu çiçeğinin baygın raihasını anımsatıyordu ona. Güneşin morumsu kırmızı ışınları karşıdaki dağların silüetini çizerek gökyüzünde yavaş yavaş yükseliyor, yaz gününün hızlı ilerleyişini yattığı yerden rahatça gözlemleyebiliyordu. Biraz sonra dağların üst çizgisine ulaşacak olan alev topu altın sarısına dönecek, ışıkları gözlerini kamaştırmaya başlayacaktı. Sırtını arka yastığına dayayarak yatağında hafifçe doğruldu. Şimdi pencerenin alt çizgisinden uçuk sulu boya mavisi denizde görünüyordu. Bir seçilmez akıntının köpükleri körfezin eliptik çizgisi boyunca karadan açıklara doğru sürekli bir devinim içindeydi. Sıcak bir gün yaşanacağının belirtisiydi bu. Eskiden olsa bu görünüm onu irkiltebilirdi. Çünkü yıllarca açık denizlerde dolaşmış deneyimli bir denizci olarak biliyordu ki fırtınalar hep bu durgun havalarda, bu sıradan günlerde patlak verir, boralar ansızın bastırır, ne olduğunu anlamadan yaşamın gidişi birdenbire alt üst olur. Bugünün öyle bir gün olacağına dair garip bir his var içinde. Güneş ansızın nereden çıktığını fark edemediği tülümsü bir bulutun içine girince gözlerini daha rahat açabildi. Dudaklarının ucunda 3 haftadır her uyanışında sanki gece uyumadan önce başladığı bir iç hesaplaşmasının son tümcesi. Buraya niye geldim? Benim işim ne burada? En azından ikinci bölümü belki de hiç yanıtlanamayacak sorular. Üç haftadır burada ve üç haftadır hala hiç düşünmediği, yaşamının akışını alt üst eden, başka türlü davranma özgürlüğü olmadığı için apansız vermek zorunda kaldığı bir kararın şaşkınlığı içinde. İşin kötüsü, belirsizlik sürüp gideceğe benziyor. Her şey bulanık. Kimseye bir şey soramıyor, danışamıyor ve en azından yakın gelecek hakkındaki kaygılarını henüz içinden çıkarıp atabilmiş değil. Sonra güneş tülümsü buluttan sıyrılıyor. Işınları bütün yakıcılığıyla gözlerinin içinde. Kirpiklerini kırpıştırıyor. Parlak bir daire, ortası kapkara. Gece yatarken yine unutmuş perdeleri çekmeyi. En iyisi çocukluğunun evlerindeki gibi ortasından sallanan ip çekilince aşağı inen, tıklatınca yuvasında dönerek yukarı tırmanan bir stor taktırmalı pencerelere. Eğer burada kalacaksa. Oysa bu eğer ne kadar gereksiz. İçten içe başka türlü davranmasının hemen hemen olanaksız olduğunun ayrımında. Hava ısınmaya başlamış bile. Üstüne hiçbir şey örtmeden çırılçıplak yapmasına karşın terlemiş. Çarşafın ıslaklığı serin noktalar halinde kuşatıyor gövdesini. Bu gövde bu sabah yabancı gibi görünüyor gözlerine. Oysa işte sol omuz başındaki babasından soya çekim yoluyla kendisine geçen kahverengi cilt lekesi, bir küçük kabuklu deniz böceği gibi helezonlu, nedense hep kirli görünen göbek deliği, göbeğinin hemen altında karnının sağ tarafını boydan boya kesip geçen yay biçimindeki safra kesesi ameliyatının artık belirsizleşmeye başlamış olan izi, daha aşağıda kıvrım kıvrım gür kara kılların gizlemeye yetmediği bakışları değer değmez kıpırdanmaya, dikleşmeye, çeperindeki sünnet kesiğinin dikiş izleri tane tane belirmeye başlayan kocaman cinsel organı, iri adeleli, kıllı bacakları ve ne zamandır kesmeyi unuttuğu uzun ama temiz tırnaklarıyla kendisine soylu bir görünüm verdiğini sandığı bembeyaz, ince kemikli ayakları hep o bildik gövdeye ait. Olayların hızlı gelişiminin sersemliğidir belki. Ama hayır. Başındaki bir türlü geçmek bilmeyen ağrı yeni bir şey değil. Neredeyse teklifsiz, tekellüfsüz kapıyı çalıp gelen, sevdiği koltuğa geçip oturan eski bir dost gibi tanıdık, kovulamayan ve inatçı. Buraya yerleştiğinden beri nedenini bilmediği bir huzursuzluk içinde. Gün boyu düşünmemeyi başarmasına karşın gece olunca dayısının bir jandarmanın çekmiş olduğu parçalanmış cesedinin fotoğrafları sanki canlanıyor, harekete geçiyor, cehennem alevleri saçarak dolaşıyor tek başına gezindiği patikaların iki yanındaki makilerin üzerinde. Bol içki ve güçlü ilaçlarla uyuyabildiği zamanlarda da o kanlı imgelerin yansımaları, rahatsız uykularının çarpık duvarlarından uzaklaştıramadığı düşler boyunca durmadan çakan flaş ışıkları gibi bir parlayıp bir sönüyor gözlerinin önünde. Bir de ne olduğunu bir türlü anlayamadığı, gözlerini açar açmaz belleğinden kayarak uzaklaşan imgeler, bulanık ve tedirgin edici. Dayısının cesedi, arkeologların açık bıraktıkları sitenin çöplüğü haline dönüşmüş olan eski kazı yerinde, derin bir çukurun dibindeki çöp yığınlarının üzerinde bulunmuştu. Gece vakti orada ne aradığını kimse bilmiyordu. Bir süre bu evde onunla birlikte kalarak çalışmalarına yardım eden Hollandalı kadın arkeolog, kötü bir rastlantı eseri o akşam daha aşağıdaki vadide kazıları yürüten heyetteki arkadaşlarının yanına gittiği, evde bulunmadığı için olay hakkında herhangi bir bilgi verememişti. Ama bu sabah farklı. Uyanmadan az önce düşünde gördükleri o rahatsız edici imgelere benzemiyor. Üç haftadan beri ilk kez sanki bir ödül verilmiş çektiği tüm sıkıntılara karşılık. Ya da bir yerde dönüşün başlangıcı gibi bir şey. Anımsayamasa, ayrımsayamasa da. Başucundaki komodinin üstünde duran sigara paketine uzandı. Selofan kağıdı buruşmuş, içinde sadece iki sigara kalmış. Gece boyunca içip bitirmiş gerisini. Göğsü dolu. Sigaralardan en yumuşak olanını seçerek dudaklarının arasına yerleştiriyor, yakıyor, dumanını yavaş yavaş çekiyor ciğerlerine. Çivi çiviyi söker diyerek. Yine de öksürüyor. Sonra beynini kaplayan sis yavaş yavaş dağılıyor. Biraz sonra başının ağrısı da hafifleyecek. Ağzının tadı yerine gelmeye başlayacaktır. O andan başlayarak bütün değişikliklerine karşın aynadaki yüzün eskiden beri kendisine ait olduğunu bilecektir. Sabahın en güzel anı bu. Ne denizin salıntısı, Ne şaftların iç bayıcı hışırtısı, ne komuta zilleri, ne üst güverteyi temizleyen tayfaların bet sesli gurbet türküleri. Dumanı bu kez adeta hırsla doldurdu ciğerlerine. Hafif bir baş dönmesi. Bir gevşeme. Ne zamandır bu kadar keyifle tüttürmemişti sigarasını. Sonra dumanı içine çekerken duyduğu sanki bir çeşit cinsel zevk. Nedense buraya gelişinden hemen önceki telaşlı, anlamsız ve çaresiz günleri anımsatıyor. Huzuru bozuluyor. Galiba kaptanın yolluk niyetine çantasına sokuşturduğu Havana proları geliyor aklına. Sonra da vedalar. Uzaklarda bir yerlerden bekçinin köpeği Carlos'un iri, tok sesli avlamaları ulaşıyor kulaklarına. Ya onun sidik kokularıyla çizdiği güvenlik çemberini aşmaya kalkışan bir yabancı dolaşıyordur çevrede, ya da bakkalın kara köpeği oynaşmaya gelmiştir. Sonra birden sessizlik. Uzayıp giden. Günün ilk sigarasını içtikten sonra yatakta kalamazdı, yıllardan beri. Hep aynı şeylerin yineleneceği bir güne dayanabilmek için vücudunun rahat ve dinlenmiş olması gerek. Kalkıp bir ilaç almalı. Artık ilaçla sakinleşmek istemiyor ama çaresiz ve yine niye burada olduğunu düşünüyor. Her şey 3 ay önce Yeni Foça'dan yola çıkarak İstanbul, Pire, Bari, Cenova, Marsilya ve Barcelona'yı dolaştıktan sonra Cebeli Tarık'ta gemi acentesinin adamı tarafından eline tutuşturulan dayısının o acayip mektubuyla başladı ve o günden bu yana bütün yaşamını alt üst eden değişiklikler birbirini kovaladı. Hiç düşünmediği değişiklikler. Ama bugün sanki beklemediği olağanüstü olaylarla, değişik sıra dışı insanlarla karşılaşacak. Yüreğinde nicedir varlığını unuttuğu bir çarpıntı. Midesinde bir dolgunluk duygusu. Rahatsız edici, nedensiz. Akşam midesini bozacak hiçbir şey yemedi. Düşünüyor. Bu sabaha öncekilerden farklı kılacak hiçbir şey gelmiyor aklına. Yine de daha önceki uyanışlarından değişik bir ruh hali içinde. Bu 3 hafta boyunca bir gün bile tatlı bir uyuşukluk içinde uyanmadı. Bu sabah da yine bir yerlere yetişmesi gerekiyormuş gibi sinirli ve telaşlı. Gemi birazdan kalkacak. Ya da çok önemli birisiyle buluşacak. Bu ya kaptan, ya bir orospu, ya da armatörün temsilcisi olabilir. Bu eski günlerdeki gibi rıhtımda kızıyla birlikte ele güne karşı mutlu aile rolü oynamak için onu karşılamaya gelen karısı da olabilir. Ellerini kollarını sallar, kızı yapay sevinç gösterileriyle boynuna atılmaya hazırlanır. Aşağıda, karada. Artık yanında olmasalar, hatta birbirlerini yok saymaya karar vermiş bile olsalar, o eski karısıdır. Kızı hep onun kızı. Böyle kalmaya, böyle yaşamaya hükümlüler. O da artık karısının eski kocası olarak anlıyordur. Ama kızının babası olmaya devam edecek. Her şey geride kaldı. Yasal ayrılığın kesinleşmesi değilse bile gerçek kopuş uzunca sayılabilecek bir zaman öncesine uzanıyor. Artık onlarla yeniden karşılaşmayı düşünmüyor, düşlemiyor bile. İzmir'de otogardan bindiği, daha çok küçük bir otobüsü andıran Yeni Foça dolmuşu Çanakkale'ye giden çift taraflı yoldan sola dönüp kasaba yönüne saptığı zaman önce büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. İlk kez geliyordu buraya ve sapaktan döner dönmez gökyüzü yolun üstüne kadar yayılan sarı siyah, kükürtle karışık yoğun kömür dumanlarından oluşan bir sis bulutuyla kararıvermişti. Bu iğrenç duman harap ve kapkara duvarlarıyla çatısına kadar bütün çevresini ahtapot kolları gibi sarıp dolaşan kalın, eğri ve paslı boruları, pis ve kırık pencere camları, tepeleme cüruf yığınlarıyla ürkütücü masal şatolarını, korku filmlerinin karanlık dekorlarını çağrıştıran demir izabe fabrikasının bacasından fışkırıyordu. Şoför zehir bulutunun içinden geçerken karşıdan gelebilecek başka bir araçla çarpışmayı göze alarak körlemesine basmıştı gaza. O kadar yıldan sonra yeniden stajyer çarkçı olarak atandığı, kömürle çalışan dökme yük gemisinin kazan dairesine girecekmiş gibi bütün sinirlerinin gerildiğini hissetmişti. Bereket bu geçiş uzun sürmüyordu ve Nemrut Limanı'na giden yol ayrımını atlar atlamaz, Kozbeyli köyü sapağında bir mucize gibi karşılarına çıkıveren masmavi ve pırıl pırıl bir denizden gelen tüy dokunuşlu esinti, korkulu bir düş gibi beyinlerine çöken kapkara, yağlı ve sıvaşık duman bulutunu dağıtmaya yetiyordu. O gün yepyeni bir yaşam biçimiyle tanışacaktı. Bu yeni yaşamda ne kömür kokulu kazanlar, ne soluk tıkayan buharlar, ne her sabah ellerine yapışan makine yağı ve mazot bulaşığı demir merdiven trabzanları, ne kaptan köprüsünün baş döndürücü zil sesleri, ne şaftların, maçunaların kulak tırmalayan gürültüleri, ne tam yol sarsıntıları, ne tornistan kaynaşmaları, sadece sessizlik. Tertemiz bir hava, yemyeşil bir orman ve hiç dalgalanmayan, rengi hiç kararmayan, hiç homurdanmayan, cam göbeği bir deniz vardı. Ve şimdi, 3 haftadan beri ve bundan sonra, bir gün, 3 gün, belki 3 ay, burada kalacağı sürece yapacak hiçbir işi yoktu. Oysa işte belki de sorun buradaydı. Dayısının mektubu o kadar yer dolaştıktan sonra telsizcinin faksına ulaşan hiç beklenmedik korkunç haberle aynı anda eline geçmiş olmasaydı belki de buraya gelmeyi hiç düşünmezdi. O mektubu satır satır ezberlemiş. Bu zarf eline geçince çok şaşıracaksın, biliyorum. Bugüne kadar seninle dost olamadık, hatta arkadaş olamadık. İstedik mi istemedik mi önemli değil ama gerçek şu ki göstermelik yakınlıklar dışında sıradan bir dayı yeğen ilişkisi bile kuramadık. Bu gibi durumlarda kimsenin kimseyi suçlamasına gerek yoktur. Çünkü akrabalıklar, buna analar babalar da dahildir, tamamen arızidir ve iki insanın anlaşması için olumlu bir şart oluşturmazlar. Ne var ki istersen sen buna bir hissi kablel vuku de, İçimde yakında öleceğime dair güçlü bir duyum var ve sen istesen de istemesen de benim varisimsin. Yeni Foça'daki evi sana bırakacağım. Tabii annen de var, kız kardeşin de var. Merak etme, onları yok saymaya niyetim yok. Onların yasal haklarına zaten dokunamam ama işte o kadar. Ne yapalım ki ikisi de pek çirkin ve ben çirkin kadınlara karşı hep acımasız oldum. Hem kız kardeşin çiçek sevmez, sen de sevmezsin. Biliyorum ve salt bu yüzden bile seni de pek matah biri saymıyorum. Yine de içimden gelen bir ses sana güvenebileceğimi söylüyor. Çünkü senin güvenilebilirliğine gereksinimim var. Son zamanlarda yaşamın hep geri dönüşlerin ortasında bir yerde asılı kaldığını düşünüyorum ve bu düşünce tabii ölüm düşüncesini gereksiz, ölüm korkusunu ise gülünç kılıyor. Çünkü bir büyük mekanizmanın küçücük dişlisi durumundaki insanın, evrenin oluştuğu an kotarılmış bulunan yaşam senaryosunda bir tek repliği bile değiştirme yetisi olmadan sürdüre geldiği oyunun nasıl sona ereceği hiç de önemli değil. Milyarlarca yıldan beri canlı cansız bütün varlıklar hep aynı rolü üstleniyor ve kuşaktan kuşağa daha iyisini becerme olanağı bulamadan kimi gülünç ezber yanlışlıkları bir yana bırakılırsa aynı senaryonun aynı trajikomik sahnelerini yineleyip duruyorlar. Bugün Afrika'da, Somali'de, Zaire'de, Güneydoğu Anadolu'da, dün Filistin'de, önceki gün Nazi Almanya'sında, daha önceki gün Balkanlar'da, daha önceki gün Hindistan'da, yani bilmem kaçıncı kuşak insanlar yeniden açılan bir tiyatro sahnesinde, daha perde açılır açılmaz, yaşamın baş köşedeki yerini almasıyla birlikte ve o günden bu yana bir önceki kuşağın felaketlerini yaşayıp duruyorlar. Hiç kurtulma şansları olmadan. Çünkü bu bir çeşit yazgıdır. Ama belki, kim bilir, şu aptal Superman filmlerinde olduğu gibi bir süper güç, yalnız zavallı dünyamızın değil, bütün evrenin tek yönlü dönüşünü Einstein'ın öngördüğü gibi tersine çevirsin ve zamanın akışı geriye dönsün. Dayının ölümün eşiğinde ihtida ettiğini düşünmeni istemem. Benim söylediğim yazgı alın yazısı olan değil. Bunu istersen hepimizin önceden programlanmış birer robot olduğumuz biçiminde algılayabilirsin. Ama yine de, evet gerçekte yine de ne kadar yatsımaya kalksam ölmekten korkmadığımı söyleyemem. Bu belki de hep ileri sürüldüğü gibi ölüm değil de geri dönülmesi olanaksız bir acı labirentinde yitip kalmak korkusudur. Çünkü hiçbir felsefi düşünce acı çekmeyi engelleyemez. Baldıran zehiri dolu kupayı eline aldığında sanırım Sokrat da en çok mide kramplarının ne kadar süreceğini düşünmüştür. Kusura bakma, işte bu perişan satırlar da bir bakıma kaçınılmaz senaryonun bir parçasıdır. Bunları sana yazmamak elimde değil. Asıl sorunu sona saklıyorum. Bu mektubum nerede ve ne zaman eline geçerse geçsin, hemen ilk vasıtaya atlayarak buraya, Yeni Foça'ya gelmeni istiyorum senden. Gerekirse istifa et. Merak etme, ömrünün sonuna kadar rahatça geçinebilmeni sağlayacak kadar mal ve para bırakacağım sana. Hem zaten belleğim yerindeyse bu yıl 45 yaşına girdin ve özel yasal olanaklarınız gereği şimdiye kadar emeklilik hakkını da elde etmiş olmalısın. Sen buraya gelene kadar yaşayabileceğimi umarım. Herhalde Menemen'deki notere vasiyetnamemi bıraktım. Bir güçlükle karşılaşacağını sanmıyorum. Kuşkusuz yüz yüze konuşabilmeyi yeğlerdim. Çünkü bu mektubu yazmamı gerektiren nedenleri böyle birkaç sayfa içinde açıklamam olanaksız. Ama ölmeden önce seni görebilir miyim bilmiyorum. Şimdilik şunu söyleyebilirim. Aldığım bütün önlemlere karşın o 100.000 suratlı billur top, o Nemrut felsefe taşı yerinden oynar da senin eline geçerse ondan kurtulmaya bak. Ama herhalde felaketin pahasına bile olsa onun başkalarının eline geçmesine engel ol. Ne midir o? Şunu bil ki çoktandır eline kazma almayan arkeolog dayının bir kaprisi değil. Ama bunu şimdi sana anlatamam. Şeytanın her an seni kolladığını unutma. Kızıl şeytan. O her kılığa girer ama onu bir bakışta tanıyabileceğinden kuşkum yok. İster inan ister inanma, insanlığın geleceği senin ellerinde. Hoşça kal.